İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 64.
22. Bölüm. Bayramoğlu'nun haberi Arif Sahin Bey'e ulaştığında o bir saat önce Ankara'dan dönmüş, ham yollarda otomobili birkaç kez çamura saplanmış yorgundu. Bayramoğlu'nun macerasını birkaç kere dinledikten sonra o namussuzun böyle yapacağı belliydi dedi. İçine de bir sevinç geldi yerleşti. Yorgunluğu o anda geçti. Sırtından bir yük daha kalkmış, can korkusuyla ayaklarını öptüğü kişi ortadan kalkmıştı. İçinde derinlerde, uzaklarda İnce Mehmet'e karşı belli belirsiz bir sevgi duyuyordu. Rakı masası hemen kuruldu. Kasaba ileri gelenleri karşı odada onun çağırmasını bekliyorlardı. Arif Sahin Bey ise onların beklediklerini biliyor, salonda başı önde çabuk çabuk yürüyerek volta atıyordu. Taşkın Halil Bey korkarak onun yanına yaklaştı. ''Yüzbaşı Faruk Bey geldi efendim.'' dedi. ''Onu siz istemiştiniz.'' Gelsin. Yüzbaşı onun karşısında ayaklarını birbirlerine sert vurarak dimdik durdu. Yüzbaşı dimdik dururken o voltasını sürdürdü. Yüzbaşının yanına geldikçe göz altından ona şöyle bir bakıyor, ardından da yürümesini sürdürüyordu. Neden sonradır ki koltuğa çökerken, gel şöyle yanıma otur yüzbaşı dedi. Otur ve olanı biteni bana anlat. Yüzbaşı onun karşısındaki koltuğa saygıyla oturdu. Ellerini de dizlerinin üstüne koydu köylüler gibi. Bayramoğlu'nun macerasını en ince ayrıntılarına kadar anlatmaya başladı. Arif Sahin Bey onun arada sırada burasını yeniden anlat diye sözünü kesiyor, yüzbaşı da anlatmaya ta baştan başlıyordu. Akşam yemeğini, sofradaki rakıları unuttular. Yüzbaşı durmadan anlatıyor, Arif Sahin Bey gözleri büyümüş şaşkınlıkla, hırsla yüzbaşıyı her bir sözcüğünü yutarcasına dinliyordu. Sonunda evet dedi. Bayramoğlu'nun elinden de başka türlüsü gelmezdi. Demek ki Bayramoğlu da Bayramoğlu gibi ölmüş. Evet, yiğit adamdı. Başka türlü ölseydi Bayramoğlu'na yazık olurdu. Yüzbaşı Bayramoğlu'nun macerasından sonra Arif Sahin Bey'e yedi Mehmetleri, Toros'ta herkesin Mehmet olduğundan bir daha söz etti. Bunların hepsini biliyorum diye onun sözünü kesti Arif Sahin Bey. Yüzbaşı 40 göz tekkesinden Anacık Sultan'dan söz etmeye başlamıştı ki, bunu da biliyorum dedi Arif Sahin Bey. Yüzbaşı sözünü sürdürmek için, rica ederim efendim beni dinleyin biraz daha dedi. Çünkü Bayramoğlu'nu yoldan çıkaran Anacık Sultan'dır. Bayramoğlu 40 göz ocağına gittikten sonra döndü. Yanılıyorsun yüzbaşı, onun kendini kurtarmak için bu yaptığından başka hiçbir çaresi yoktu. O daha yola çıkarken başına geleceği biliyordu. Nasıl olur efendim? O İnce Mehmet'i öldürmek için öyle bir arıyordu ki şahidi benim. Ama son anda İnce Mehmet'i öldürünce... Anladım efendim. Bundan sonra hele Anacık Sultan da varken artık İnce Mehmet'le başa çıkmak... Arif Sahin Bey karnı çok acıkmıştı. Taşkın Bey'i çağırdı. Arkadaşlar gelsinler dedi. Başta Zülfü, arkadan ötekiler salona girdiler. Arif Sahin Zülfü ile kucaklaştı. Ötekilerin ellerini sıktı. Oturun beyler. Hemen rakı masasının başına geçtiler. Masanın üstünde türlü mezeler vardı. İnce bir düzende yerli yerince yerleştirilmişlerdi. Masaya hizmet eden delikanlılar rakı bardaklarını doldurdular. Billur sürahilerde soğutulmuş suları rakılara döktüler. Arif Sahin Bey'in o her zamanki azgın hali gitmiş, yerine sevinçten taşan, bambaşka, konuşkan, gülen bir kişi gelmişti. Herkesi dinliyor, birçok şeyi, olayı hoşgörüyle karşılıyordu. Masa başında konuşmaları sabaha kadar sürdü. Arif Sahin Bey kimsenin sözünü kesmedi. Herkes istediğini istediği gibi söyledi. İnce Mehmet Bayramoğlu olayından sonra artık iyice güçlenmiş, köylülerce tapınılan bir insan durumuna getirilmişti. Ve Anacık Sultan ve aşıklar içinde de en çok aşık kıvrak İnce Mehmet'in ermişliğinde, ününün gittikçe yayılmasında etkili oluyorlardı. Sabaha karşı sarhoşlayan, eski azgın yüzü durumuna dönen Arif Sahin Bey ayağa kalktı. Salonun bir başından öteki ucuna voltalar atmaya başladı. Masadakilerin gözleri onun üstündeydi. Soluk almadan onun gidiş gelişlerini izliyorlar, kopacak fırtınayı bekliyorlardı. Arif Sahin gelip de karşılarında durduğunda artık gün ışımıştı. ''Yüzbaşı'' dedi sert bir sesle. ''Yüzbaşı, yarından tezi yok, hemen senden o Anacık Sultan denilen irtica ve eşkıya yuvasının başını istiyorum. Bir de o İnce Mehmet hayranı aşıkları. Aşık Kıvrak Ali'yi de başta göstereceğim onlara. Biz bu vatanı yerde bulmadık. Biz bu vatanı yedi düvelle, yedi cephede dövüşerek bu hale getirdik. Tekkelerle aşıklar ve eşkıyalar el ele vererekten bu vatanı yıkamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti o alçakların tepelerine balyoz gibi inecektir. O yılanı Anacık Sultan denilen o zilliyi, o çıngıraklı yılanı hemen istiyorum. O aşıkları da. Tanırım o Kıvrak Ali'yi. Biz İstiklal Harbi'nde çarpışırken o da bir elinde silah, bir elinde saz bizimle birlikte düşmana karşı çarpışıyordu. Şimdi eşkıyalarla birlik olmuş, öyle mi? Öyle dedi Zülfü. Bunların hepsini Anacık Sultan idare ediyor. O da dışarıdan emir alıyor. İrticanın başı ezilmedi daha. Eşkıyası, aşığı, hocası, hacısıyla genç çiçeği burnundaki cumhuriyetimize saldırıyorlar. Kökü binlerce yıllık yıkıcı propagandalarıyla altımıza uyuyorlar. Karşımızda İnce Mehmet yok, irtica var. İrtica var dedi Muallim Rüstem. Yoksa bir İnce Mehmet, bir eşkıya tek başına ne yapabilirdi ki diye söze karıştı Murtaza Ağa. İrticanın başı ezilmeden bu vatan kurtulamaz. Bu irticadan kurtuluncaya kadar daha çok çekeceğimiz var diye başını salladı Taşkın Bey. İrtica büyük kuvvettir ama dize gelecektir. Çökmüş bir müesseseyi değil Anacık Sultan, hiç kimse, bin tane İnce Mehmet de olsa ayakta tutamaz diye sakalını sıvazladı Molla Duran. Taşkın Halil Bey onları dinliyor, kısılmış tilki gözleri tam sırası geldi diye parlıyordu. Söze ölçülü, soğukkanlı girdi. Mustafa Kemal Paşa inşallah bu vakanın irticadan kaynaklandığını duymaz. Malumunuzdur ki Paşa Hazretleri denize döktüğü düşmandan çok başını ezdiği irticaya ehemmiyet verir. Başını ezdiği irticanın eşkıyalık kisvesi altında dedi, sustu. Bu sözleriyle Arif Sahin Bey'e düpedüz gözdağı veriyor, bu iş artık çığırından çıktı, İnce Mehmet olayı önemli bir olaydır, önemi büyüklüğünde ele alınmalıdır. Paşa duyarsa bu iş senin için de hiç iyi olmaz ve paşaya da Toroslar'da başkaldıran gericilik duyurulur demek istiyordu. Arif Sahin Bey bu sözlerin altındakini anlamayacak adam değildi, öfkesinden deliye döndü ve ayaklarını yere vurmaya başladı. Ayaklarını o kadar öfkeyle taban tahtalarına vuruyordu ki taban tahtaları gıcırdıyor, bütün konak zangırdıyordu. ''Bana bak oğlum Taşkın, anlıyorum sen beni tehdit ediyorsun. Demek istiyor ki sen irtica hareketlerine gereken önemi vermiyorsun. Paşanın da üstünde hassasiyetle durduğu, en ehemmiyet verdiği şey irticadır. Sen beni düpedüz tehdit ediyorsun. Sana gösteririm. Sizin hepinize gösteririm. Bunda hiçbir şekilde bir irtica hareketi görmüyorum ben. Eşkıyalığı da siz yaratıp besliyorsunuz.'' İnce Mehmet gibi bir ikisi dışında dağdaki eşkıyaların hepsi sizin adamlarınız. Onları hükümete karşı, halka karşı zulüm aletleri olarak kullanıyorsunuz. Arif Sahin Bey avazı çıktığı kadar bağırıyor, çırpınıyor, elini kolunu sallıyor, gözleri kan çanağına dönmüş, kendinden geçiyor, ağzı köpürmüş, yüz etleri gerilmiş kuduruyordu. En sonunda Zülfü bütün yürekliliği üstünde kan ter içinde kalkmış ayağa kalktı, onun kolundan tuttu. ''Bey, bey, bey'' dedi yavaşça, ''kendine gel. Sana bir şey olacak. Taşkın Bey sana karşı hiç öyle sözler söyler mi? Sen yanlış anladın.'' Taşkın Bey süt dökmüş kediye dönmüş, bir köşeye çekilerek büzülmüş, beyefendinin hışmından korunmak için ne yapabileceğini düşünüyordu. Zülfü'nün durumundan yüreklenen öteki kişiler de ayağa kalktılar. Arif Sahin Bey'in yöresinde halkı olarak onun Taşkın Bey'i yanlış anladığını, oysa Taşkın Halil Bey'in hiç de öyle kötü bir niyeti olmadığını söylediler. Onu kandırmak için bin dereden su getirerek her bir yandan o alarak öteki bırakarak konuştular. Taşkın Halil Bey büzüldüğü yerden fırladı, o da öfkelenmişti. ''Bey, bey, bey'' diye ondan daha yüksek bağırarak beyin karşısına geldi, dikildi. ''Beni dinle, beni dinle, beni dinle Arif Sahin Bey, bu ev benim, benim evimdir. Bu evde sana kimse kaşın altında gözüm var bile diyemez. Yanlış, yanlış anladın beni, yanlış, yanlış, yanlış.'' O kadar bağırdı ki sonunda Arif Sahin Bey uykudan uyanırcasına kendine geldi, sesini kesti. Sağına soluna şaşkın şaşkın ne oluyor dercesine bakındı. Taşkın Halil Bey bu fırsatı kaçırmadı. ''Bu ev benim evimdir. Bu evde ne ben ne de hiçbir insan beyimize kaşın altında gözüm var diyemez.'' ''Öyle mi?'' diye sordu Arif Sahin Bey. ''Vallahi de tallahi de öyle'' dedi Taşkın Halil Bey. Ötekiler de yemini bastılar. Arif Sahin Bey epey bir uğraştan sonra yatıştı. ''Yüzbaşı!'' ''Buyur beyim.'' ''O kadını ve o aşıkları istiyorum. Ne kadar aşık varsa şu ovada ve dağlarda toplayacaksınız. Bu irtica unsurlarından kimse kalmayacak. O kadını ne kadar çabuk alıp getirmek mümkünse o kadar çabuk. Bizzat sen gidecek dağlara alacak getireceksin. Bizzat sen.'' Yüzbaşı Anacık Sultan'ın bulunduğu yer dağların doruğudur. Bugünlerde oralara kardan, boradan, fırtınadan çıkılamaz diyecek oldu. Arif Sahin Bey sözü onun ağzına tıkayarak, ''O kadını derhal istiyorum, emrediyorum.'' Durdu, gözlerini yüzbaşının gözlerinin içine dikti, çenesini kaşıdı, düşündü. ''O kadını 3 gün içinde istiyorum, bu bir emirdir.'' dedi. ''Aşıkları da unutmayın, hepsini yakalayıp içeriye atın, bu da bir emirdir. Ve bizzat Faruk Yüzbaşı, sen gideceksin 40 göz ocağına, o kadını alacak buraya, bana getireceksin. Baş üstüne kumandanım. Yarın sabah gün doğmadan, güle güle.'' Yüzbaşı Faruk sert bir selam çaktıktan sonra arkasını döndü, dışarıya çıktı. Evet, Bayramoğlu denemesi hüsranla nihayet buldu. Biz bu ince Mehmet'e karşı daha yeni metotlar bulmalı, daha zecri tedbirler almalıyız. Artık anlaşılmıştır ki halk onu kendi çocuğu gibi seviyor. Bu kadar tecrübelerimden sonra biliyorum ki halk yeri gelirse menfaati ve çıkarı uğruna kendi çocuğunu da gözünün yaşına bakmadan feda eder. Anacık Sultan geldiğinde her şeyi daha iyi anlayacağız. Çok sert bir kadın, çok da yaşlı. Benim bildiğim kadarıyla da o kendisini kırklara karışmış bir ermiş sayıyor. Burnu da Kaf Dağı'nda, dedi Zülfü. Onu İnce Mehmet'ten ayırmak zor olacak. Bu devlet de lazım olduğuna ne kadar sert olduğunu göstermiştir, diyerek ayağa kalktı Arif Sahin Bey. Saatinin altın kösteğiyle oynayarak salonun bir başından bir başına gidip gelmeye başladı. Bir ara Molla Duran Efendi'nin önünde durdu. Onun gözlerinin içine bakarak, ben bu işi bundan sonra şahsi mesele yaptım. Bundan sonra Allah ya İnce Mehmet'e verecek ya bana. Molla Duran Efendi bir köpek gibi yaltaklanarak ayağa, haşa haşa diye fırladı. Kim oluyor o İnce Mehmet dedikleri it de seni onu karşısına alıp İnce Mehmet işini şahsi mesele yapıyorsun? Haşa haşa haşa huzurundan. Sen kim o ayağı çarık bile görmüş İnce Mehmet kim? Bin kere haşa. Salondakilerin hepsi yerlerinden kalkarak haşa haşa haşa huzurundan diye hep bir ağızdan konuştular. O ayağı çarıklı da kim oluyor? Arif Sahin Bey daha saatinin kösteğiyle oynayarak, teşekkür ederim beyler, dedi, teveccüh buyuruyorsunuz. Lütfen rica ederim, yerlerinize oturunuz. Unutmayalım ki burası benim intihap mıntıkam. Unutmayalım ki ben buraların, bu ovanın, bu dağların ve dahi uçsuz bucaksız Mezopotamya'nın kahramanıyım. Benim mıntıkamda böylesi bir çıvan başının teşekkür etmesi benim gibi bir adama büyük bir darbedir. Bu vakayı Paşa Hazretleri duyarsa aklından geçirmez mi ki, milli kahramanımız düşmanı böyle mi yendi diye düşünmez mi ki? Bu vakadan sonra ben ki Paşa Hazretlerinin en yakın arkadaşıyım, onun yüzüne nasıl bakarım ki? Bana dese ki senin intihap mıntıkanda bir köroğlu türemiş ki zenginden alıyor fakire veriyor, bizim yapamadığımızı o yapıyor, halka adalet dağıtıyormuş dese ben kendimi öldürmez miyim Paşa Hazretlerinin böyle bir tarizi karşısında? Evet muhterem beyler, o bir yalın ayak, başı kabak da olsa, çırılçıplakla dağlarda dolaşsa, madem ki o benim mıntıkamda icra-i faaliyet eğiliyor, o benim şahsi düşmanımdır. Ne yapıp yapacak, onu en çabuk, en tez günde ortadan kaldıracağım. Ya da o beni kaldıracak. Gene oradakiler ayağa kalkarak bir haşa salladılar. Öylesi uyuz köpekler senin şahsi düşman olamazlar. Bin kere haşa. Lütfen oturunuz beyler. Oradakilerin İnce Mehmet'le kendini bir tutunca gösterdikleri aşırı tepki çok hoşuna gidiyor. Bunun için de İnce Mehmet benim şahsi meselemdir diye durmadan yineliyor, boyuna ötekilerden gittikçe daha sertleşen tepkiyi alıyordu. ''Şu kadını merak ediyorum.'' dedi yerine otururken. ''Bu ne biçim bir insan? Kadından post nişin olmaz. Bu kendini evliya ilan etmiş. Korkusuz birisi olsa gerek. Bari karşı koymasa yüzbaşıya.'' ''Ben onu tanırım.'' dedi Zülfü, yüzü endişeliydi. ''Korkarım ki karşı koyacak. O hiçbir şeyden korkmaz.'' Murtaza Ağa güldü. ''İsterse karşı koysun.'' dedi. ''Yüzbaşı beraberinde Kertiş Ali Onbaşı'yı da götürüyor. Onun yüzünü gören her kim olursa olsun korkusundan donuna işer.'' ''Anacık Sultan ölümden korkmaz.'' dedi Taşkın Ali Bey. ''Ben kırk göz ocağı soyunu çok iyi tanırım. Onlar toptan her fertlerinin kahraman doğduklarına inanırlar. İstiklal Harbi'ne kırk göz ocağının 16 erkeğinin 16'sı da gönüllü gitti.'' Malumunuz hiçbir tanesi de geriye dönmedi. Çok sert insanlar. Murtaza Ağa ağzı kulaklarında gülüyor. Onlar ne derlerse desinler o boyuna Kertiş Ali Onbaşı diyordu. Onu yanımıza almalıyız. Kertiş Ali Onbaşı. Herkes Arif Sahin Bey'in Murtaza Ağa'nın her sözün başı Kertiş Ali Onbaşı demesine kızacağını sanıyor. O Kertiş Ali Onbaşı dedikçe başlarını yere eğiyorlardı. Oysa Arif Sahin ona kızmak şöyle dursun, onun Ali Onbaşı'yı diline pelesenk etmesine bayağı zevkleniyordu. ''Aşıkları da. Kertiş Ali Onbaşı.'' Arif Sahin Bey ayağa kalktı, geldi Murtaza Ağa'nın önünde durdu. Elini onun omuzuna koydu. Murtaza Ağa ayağa kalkacak oldu. Öteki elini bastırdı, kalkmasın önüne geçti. ''Kertiş Ali Onbaşı.'' dedi. Kahkahayla gülmeye başladı. Odadakilerin tümü de onun gülmesine daha yüksek seslerle katıldılar.
Ayrım sonu.